7. Bölüm Yeraltı Dünyasının Efendisi Hades. Bu bölümde Hades'ten, Hades'in ırmaklarından, yeraltı dünyasının sadık bekçisi Cerberus'tan bahsedeceğiz. Hades, Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeus, yeryüzünün hakimiyetini kardeşleri arasında paylaştırırken, Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a denizler ve Hades'e yeraltı düşer. Böylece o, artık ölüler ülkesi tanrısı olur. Yeraltının tüm hazineleri Hades'in olduğu için Romalılar onun adını varlıklı, yani Plüton olarak değiştirmiştir. Eşi, Demeter ve Zeus'un kızı Persephone'dir. Hades ve eşi Persephone amansız, insafsız, yürekleri hiçbir yakarış, hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan korkunç tanrılar olarak bilinir. Kelime anlamı olarak Hades, görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asası vardır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu yaşamı temsil etmektedir. Yeraltı zenginliklerinin sahibidir. Yerden çıkan değerli metaller onu bolluk, çokluk ve servet tanrısı yapmıştır. Dilediğini zengin, dilediğini fakir yapabilir. Acımasız ve korkunç olsa da sözünden dönmez ve birçok tanrının aksine kaprisli bir tanrı değildir. Mitolojik öykülerde adı çokça yer almaktadır. Bilinen en önemli öyküsü eşi Persephone'yi kaçırması ile ilgili olandır. Ancak Hades'in en önemli sıfatı ölümün tanrısıdır. Ayrıca ölüm de başlı başına bir tanrıdır ve ismi Thanatos'tur. Hades aynı zamanda ölüler ülkesinin de adıdır. Hades ülkesi, Asphodel, Tartarus ve Elysium olmak üzere üçe ayrılır. Ölen insanlar fani yaşamlarında iyilerse Elysium'da, ne kötü ne de iyilerse Asphodel'de yaşamlarını sürdürürler. Zeus ve Olimpos tanrılarının düşmanları, katilleri gibi kişiler ise ceza olarak Tartarus'a atılırlar. Zeus gibi Hades de insanlara rüyalar gönderir. Düşler yeraltı dünyasından çıkarken iki kapıdan geçerler. Boynuz kapıdan çıkanlar güzel, iyi rüyalar, fil dişi kapıdan çıkanlar kötü rüyalardır. Ayrıca Hades'in ülkesinde isimleri Styx, Kokitos, Acheron, Pyriphlegeton ve Lethe adında beş ırmak bulunur. Ayrıca Hades'in beş ırmağı arasında yer almayan, ancak yer altında akan bir nehir olan Mnemosyne de vardır. Bu ırmakları kısaca inceleyelim. Styx, cehennemin ve nefretin nehri. Okeanos ile Tethys'in kızı bir nymph'tir. Ölüler ülkesine nehir olmuştur. Tanrılar onun adı üzerine dönülemez yemin olarak ant içerler. Yeminine vefasızlık eden tanrı, bir yıl boyunca nektar ve ambrosiyadan yoksun bırakılır ve 9 yıl boyunca tanrılar arasından kovulur. Styx nehrine girenler bir bakıma yenilmez olurlar. Yani vücutları bir zırh gibi olur ve hiçbir şey o kişiye zarar veremez. Ama yenilmez ile ölümsüz farklıdır. Yunan tanrılarına göre en üstün onlarıydı. Bu yüzden kendileri dışında hiç kimse ölümsüz olmazdı. Styx nehrine girenlerin bu yüzden sadece vücutlarında tek bir nokta savunmasız kalırdı. Styx mitolojik öykülerde genellikle üzerine ant içilen bir nehir olarak yer alsa da Achilleus'un hikayesinde farklı bir yeri vardır. Annesi Tethys, Aşil'i yani Achilleus'u silah işlemez kılmak için onu daha çocukken ölüler ülkesinin ırmağı olan Styx'e daldırmıştır. Ancak topuğundan tutması nedeniyle büyülü suya değemeyen topuk, Aşil'in tek zayıf yeri olmuştur. Böylece Aşil'in topuğu deyimi, bir insanın zayıf yanı anlamına gelmiştir. Kokitos, İniltiler Nehri. Dante'nin yazdığı ilahi komedyada, Inferno kısmında geçen cehennemin en dibi, ihanet edenler ve döneklerin gittiği yerdir. Acheron veya Acheront. Acı Nehri. Antik mitolojide yeraltı dünyasının cehennemin ırmağıdır. aynı zamanda Akeros bataklığından çıkan ve İonya yani Yunan denizine dökülen katranlı bir nehre de verilen addır. Yunan mitolojisinde Akeron bir cehennem, acı nehridir, keder ırmağıdır. Daha sonraki dönemdeki efsanelere göre Akeron, Titanlar Zeus ile savaşırken Titanlara su taşırdı ve bu yüzden Zeus ve Olimposlular kazandığında onu bir nehre dönüştürdüler. Charon, ölülerin ruhunu geleneklere uygun biçimde gömülmüş olmaları şartıyla Akeron'un çamurlu akıntısı üzerinden diğer kıyıya ulaştırır. Aksi takdirde bu ruhlar yakınarak kıyının kenarında dolanıp dururlar ve onların bu yakınmaları ırmağın adında yansır. Bu ırmağın diğer tarafına canlı olarak geçen yalnızca Herakles ve Orpheus olmuştur. Periplegeton, Ateşin Nehri. Periplegeton veya Plegeton Nehri, kelime anlamı olarak alev alev yanan demektir. Plato, bu nehri dünyanın etrafında dolaşan ve Tartarus'un derinliklerine dökülen ateşten bir ırmak olarak tanımlar. Styx nehrine paralel uzanır. Rivayete göre tanrıça Styx, Plegeton'a aşıktı. Ancak onun aşkının ateşiyle yanıp kül oldu ve Hades'e gönderildi. Sonunda Hades, Styx'e izin verdiğinde nehirleri birleşti. Ve son olarak da Lethe, Unutmanın Nehri. Bu nehrin suyundan içen gölgeler, yani ölülerin ruhları, dünyada yaşamış oldukları geçmiş fani hayatlarına dair her şeyi unuturlardı. Ölüler ülkesinde akan bir ırmaktır Lethe. Her ırmak gibidir akışı belki de ama kerametinde ele gelen ne de kaba giren suyundadır. Kim bu ırmağı mitolojinin zengin içeriğine katmıştır bilinmez ama Lethe'ye yüklediği anlam insanın derinlerine inip hayatını sorgulayışının eseridir. Irmağın kenarında otururken kaçımızın aklından geçmiştir. Suların önüne katıp götürdüğü her şey gibi dertlerimizi de önüne katmak, alıp bizden uzaklara taşıması için kederlerimizi sularına karıştırmak. Ama bunları yaparken dertlerle zevklerin, mutlulukla elemin, sevinçle kederin tıpkı etle kemik gibi olduğunu fark ettirir bize Lethe. Birbirinden ayrılması mümkün değildir. Ya birlikte sonsuzluğa ya da hiçbir olmadan hiçliğe sürüklenmelidir neticede insan. Lethe ifadesine ve motiflerine birçok önemli edebi eserde rastlanır. Her ne kadar farklı eserlerde hem birbirinden hem de mitolojideki tasvirinden farklı bir biçimde yer alsa da temel özelliği olan unutkanlık vermesi pek değişikliğe uğramaz. Örnek olarak Dante'nin İlahi Komedi adlı eserinde yer alır. Dante, Araf'ta bulunan bir ırmağa Lethe adını vermiştir. Suyunu içenlere geçmişlerini unutturan bir ırmaktır Dante'ye göre. Ayrıca Dark Tranquillity adlı melodik death metal grubu da Lethe adlı parçasında bu efsaneden yararlanır. Lethe ile ilgili kısa bir öykü anlatacağım. Bundan çok çok zaman önce insanlar yalnızca bir yerde yaşarmış. Unutuş şehri denilen yerde. İsmi böyleymiş çünkü şehrin tam ortasından Unutuş Nehri geçermiş. Yeryüzündeki bütün sular ondan gelir ve ona geri dönermiş. Bütün su parçaları ondan ayrıldıktan sonra ona dayanılmaz bir özlem duyarmış. Ayrıldıklarında kendilerini hatırlar, onunla birleştiklerinde ise onda kendilerini unuturlarmış. Bilge insanlardan birisi bu öyküyü duyduğunda kendi kendisine şunu sormuş. Bunlar neden kendilerini hatırlamak değil de kendilerini unutmak istiyorlar? Neden ona özlem duyuyorlar? Buna cevap verilmeden önce anlatılması gereken başka şeyler de varmış. Nehre yalnızca başka su parçaları katılmazmış. İnsanlar da o nehre girermiş ve bambaşka kişiler olarak çıkarlarmış. Söylendiğine göre nehir herkesi kabul etmez, kabul etmediklerini kendisinde boğarmış. Başka bir bilge insan da şunu sormuş. Nehir neden bazılarımızı boğuyor da bazılarımıza ölümlüyken ölümsüzlüğü armağan ediyor? Bilginin ölümlüyken ölümsüz olmaktan kastettiği, İnsanların nehre her girişlerinde geçmişte yaşadığı acıları unutmaları ve yalnızca güzellikleri hatırlamalarıymış. Nehir bunlarla da kalmıyor, insanların istediği kaderi onlara bağışlıyormuş. Tabii bunlar sadece insanların anlattıkları. Fakat insanların yapması gereken bir seçim varmış. O da nehre ne zaman girmeleri gerektiği üzerineymiş. Herkesin sadece bir hakkı varmış. Ayrıca nehre girecek olan boğulma riskiyle de karşı karşıyaymış. Seçim zamanı ve boğulma konusunda anlatılan çeşitli hikayeler varmış. Ama en yaygın olanı şuymuş. İnsanlar nehre girecekleri zamanı boğulmaktan korkmadıkları zaman seçmelilermiş. Böylece en yüce güzellikler ve sonsuz hayat onlara bahşedilirmiş. Boğulmaktan korkanlar ise insanlıklarından olur, sonsuzluğun sahte bir görünüşünü yaşarmış. Boğulmaktan korkmayanlar ise gerçek sonsuzluğa yol alırmış. Gerçek yaşamın en derinlerine. Bunu çok çeşitli şekillerde yorumlayanlar oluyormuş. Ama genel olarak boğulmaktan korkmayanların boğulmadığı düşüncesi hakimmiş. İçlerinden yalnız birkaçı farklı düşünüyormuş. Bunlar içinde de kendisinden en emin olan bir tanesi varmış. Lete isminde bir genç. Düşüncesini hiç kimseye anlatmamış ve bir gün ansızın meraklı bakışlar altında nehre girivermiş. Onu bir daha gören olmamış. Şehir halkı onun da diğerleri gibi korktuğundan boğulduğunu düşünmüş. Lete suya girer girmez sonsuz ışık demeti gözlerini kamaştırmış. Suyun içerisinde nefes alabildiğini hissetmiş. Akıntı onu nehrin en derinlerine çekmiş ve kendini birden daha önce hiç görmediği bir yerde buluvermiş. Etrafına toplananlardan bazılarını tanımış. Önceden boğulduğu düşünülen kişilermiş bunlar. "Neden bu kadar geciktin?" demiş içlerinden biri. Lete şaşırmış ve herhangi bir cevap verememiş. Başka bir kişi devam etmiş. "Biz gerçekten boğulmaktan korkmayanlarız. Tam anlamıyla nehirde kendini unutmaya hazır olanlarız." "Anlıyorum ama neden bu saklanıyor diğerlerinden?" "Kimseden bir şey saklandığı yok. Sadece herkes kendisi bulmak zorunda. Hepsi bu. Kimseye sahip olmadığı şey verilemez." Lete'nin geldiği bu yerde insanlar çok mutluymuş. Kötülük ve çirkinlik orada adeta hiçliğe devinmiş, yok olmuş. Lete hiç gecenin gelmediği yerde diğerlerinin de bundan haberdar olması gerektiğini düşünüp durmuş. Ve suya tekrar girmiş. Bundan sonrasını pek hatırlamıyor ama uyandığında kendisini unutuş şehrinde buluvermiş. Kendine geldiğinde ona ne olduğunu sormuş. Şehir halkından birisi onun boğulmak üzereyken kurtarıldığını söylemiş. Aslında Lete'nin suda boğulduğunu düşünmüşlerdi. Fakat unutuş nehri bunu onlara unutturmuş ve zihinlerine başka bir durumu yazmıştı. Lete bu cevap karşısında şaşırıp kalmış ve buna inanmak istememiş. Hiç gece olmayan yerin olmadığını düşünmek onu çıldırtmış. Artık hiç kimsenin ona inanmayacağını biliyormuş. Gene de bazı kişilere anlatmış. Anlattığı kişiler onunla alay edip çıldırdığını düşünmüşler. Şehir halkının da görüşüyle onu bir yere kapatmışlar. Oradan ölünceye kadar hiç çıkartılmamış. O şehirde olup da ölen tek kişi oymuş. Unutuş Irmağı'nın ismini Lete'den aldığı söylenir. Bu hikaye ile nehir ve Lete özdeş olmuştur. Lete kendini nehirde bırakmış, çıldırmıştır. Nehir ise Lete'nin bu durumuna üzülür, onu tekrar gecenin olmadığı şehre de götüremeyeceğini bilmektedir. Ve onun ismini alarak onu ölümsüzleştirir, artık nehrin ismi Lete olmuştur. Böylece Unutuş Irmağı'nda ölen tek kişi kendini Unutuş Irmağı'nda yeniden bulmuş ve ölümsüzlüğünü kazanmıştır. Bilgilerin sordukları sorulara cevap verecek olursak, İlk soruya şöyle cevap verebiliriz. Su parçaları nehirden ayrıldıklarında kendilerini hatırlıyormuş. Ama zamanla bu hatırlama etkisini yitiriyormuş. Ve nehre geri dönüp kendilerini tamamen unutmak istiyorlarmış. Çünkü hatırlama etkisini yitirdikten sonra onları nehre karşı dayanılmaz bir özlem sararmış. Özlem ancak onunla bütünleşince son bulurmuş. Nehre girdikleri anda kendilerini unuturlarmış. Ama nehre ilk girdiklerinde kendilerini hatırlamaları gerekirmiş ki kendilerini unutabilsinler. Orası hem kendi oldukları hem de kendilerini yitirdikleri tek yermiş. İkinci soruya ise şöyle karşılık verilebilir. Şehirdekiler ölümsüzlüğün yani tüm mutlulukların kendilerine boğulmadıkları için, boğulmaktan korkmadıkları için verildiğini düşünülmüş. Ama aslında durum tam tersiymiş. Öyle ki asıl korkanlar onlarmış ve gerçeklerden habersiz olarak sahte bir dünya içerisinde yaşamaktaymışlar. Boğulanlar ise gerçek hayata gözlerini açanlarmış aslında. Gerçekten korkmayanlar ve kendi kaderlerini, kendilerini yaratmayı göze alanlarmış. Ve son olarak da Hades'in 5 ırmağı arasında yer almayan, ancak ölüler ülkesinde akmakta olan diğer bir ırmak, Nemos'in hatırlama ırmağı. Leten'in zıttı olan bu nehir, kendisinden içenlere, yani reenkarne olmaya hazır ölü canlara, geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enteresandır ki Hades'in yeraltı ülkesinde yaşayanlar da ölmeden geçebilmektedir. Hades'e inip de dönen kahramanlar Odysseus, Orpheus, Theseus, Herkül ve Evridike. Fakat Hades'e inip de canlı dönen kahramanlardır. Bu isimlerden birkaçının hikayesini daha sonra inceleyeceğiz. Diyarın girişini üç kapalı, şeytani bir köpek olan Cerberus korur. Herkes o köpeğin dehşetinden korkar ve kimse o kapıyı geçemez. Herkül bir görevinde bu köpekle yüzleşmeye gider. Bu görevden Herkül bölümünde bahsedeceğiz. Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılan başı bulunan, ısırıkları zehirli bu köpek, yeraltı dünyasının sadık bekçisidir. Cerberus, Yunanca, çukur, çok derinlerdeki, şeytani çukur iblisi demektir. Yarı kadın, yarı yılan, Echidna ile dev tayfunun oğlu olan Cerberus'un kardeşi Otros'tur. Dev zincirlerle bağlı olan bu köpeğin görevi, yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmalarını önlemektir. Sadece 5 kere yenilmiştir. Son görevi Cerberus'u yakalamak olan Herakles tarafından yakalanarak, müzik yeteneğini kullanan Orpheus tarafından uyutularak, Leto ırmağındaki su yardımıyla Hermes tarafından uyutularak, Roma mitolojisinde ilaçlı keklerle Aeneas tarafından uyutularak, yine bir Roma masalında ilaçlı keklerle Psike tarafından uyutularak. Cerberus özellikle kapıların, eşiklerin ve sınırların bekçisi olmanın arketipi olmuştur. Orta çağdan günümüze kurgu yapıtlarda sıkça bu özelliğiyle yer almıştır. Mesela Dante'nin İlahi Komedisi'nde ve Fluffy olarak J.K. Rowling'in Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı kitabında yer almıştır. Ayrıca günümüzde güvenlik ve savaş alanında da kullanılmaktadır. MIT tarafından geliştirilen Kerberos protokolü gibi. Hades her ne kadar birçok zenginliğe sahip olsa da ortalıklarda pek gezinmez, övünmez, konuşmaz, diğer tanrıların Olimpos'ta katıldıkları şölenlere katılmazdı. Çünkü sahibi olduğu yeraltı ülkesi o kadar karanlık bir ülkedir ki efendisi orayı tercih eder. Bir keresinde Poseidon, Hades'i sinirlendirmek için üç başlı mızrağını yere saplar ve yeryüzü boydan boya yarılarak Hades'in karanlık yeraltı ülkesi meydana çıkar. Hades sinirlenir, daha sonra 70 bin kişilik ölüler ordusu ile Atlantis denizini kurutur. Roma'da gladyatörlerin yıkandığı ve uyuduğu yerlerin başlarına ölümü hatırlatmak için siyah Plüton heykeli konulurdu. Plüton, tanrılar ve ölümler arasında en korkulanı ve en sevilmeyen tanrıydı. İnsanlar onun dikkatini çekmemek için adını anmaktan kaçınırlardı ve onu yatıştırmak için kara koyunlar kurban ederek koyunların kanlarını derin çukurlara ya da yerdeki yarıklara akıtırlardı ve ona dua ederken de başlarını yere vururlardı. Bu bölümde Hades'ten, yeraltının ırmaklarından, yeraltının sadık bekçisi Cerberus'tan bahsettik. Sonraki bölümde konuğumuz denizlerin tanrısı Poseidon olacak.